Ayrım 18.
Ben şaka yapmıyorum. Aptalca şakam için özür dilerim dedi. Anlamamıştım. Bardan uzaklaştı ve bir süre geri dönmedi. Zeytin, tuzlu badem ve patates cipsi yerken barın arkasındaki aynadan sivil elbiselerle nasıl göründüğüme bakıyordum. Barmen geri döndü. İstasyonun yanındaki küçük otelde kalıyorlar dedi. Birkaç sandviçe ne dersin? Getirmeleri için telefon edeyim. Şimdi hiç kimse kalmadığı için elimizde de hiçbir şey yok. Gerçekten de hiç kimse yok mu? Neredeyse yok. Çok az insan kaldı burada. Sandviçler geldiğinde 3 tane yedim. Bir çift daha martini içtim. Böylesine serin ve berrak bir şey içmemiştim hiç. Bana kendimi uygarlaşmış hissettirmişti içtiğim martiniler. Gereğinden çok kırmızı şarap, kötü kahve ve grappa içip ekmek ve peynir yemiştim. Yüksek iskemlenin üzerinde, güzelim Maun Bar'ın, pirinç kaplamaların ve aynaların önünde hiçbir şey düşünmeden oturuyordum. Barmen bana bir şeyler sordu. Savaştan söz etme dedim. Savaş buradan çok uzaklardaydı. Belki de aslında hiç savaş yoktu. Burada savaş yoktu. Sonra savaşın benim için bitmiş olduğunu anladım. Ama savaşın gerçekten bitmiş olduğunu hissetmiyordum. Okulu kırmış ve tam o anda okulda neler olduğunu düşünen bir çocuk gibi hissediyordum kendimi. Otellerine geldiğimde Catherine ve Helen Ferguson yemekteydiler. Koridora geldiğimde masanın başında oturduklarını gördüm. Catherine'in yüzü öteki yana dönüktü. Saç çizgisini, yanağını ve güzelim boynu ve omuzlarını görüyordum. Ferguson konuşuyordu. Ben içeri girince sustu. ''Aman Tanrım'' dedi. ''Merhaba'' dedim. ''Gerçekten sen misin?'' dedi Catherine. Yüzü aydınlandı. Öylesine mutluydu ki beni gördüğüne inanamıyordu. Onu öptüm. Catherine bana göz kırptı. Masaya oturdum. ''Ne biçim karıştırmışsın bütün işleri?'' dedi Ferguson. ''Ne yapıyorsun burada? Yemek yedin mi?'' ''Hayır. Yemek servisi yapan kız içeri geldiğinde bana da bir tabak getirmesini söyledim.'' Catherine mutluluk dolu gözlerini üzerimden ayırmıyordu. ''Niye böyle sivil giyindin?'' diye sordu Ferguson. ''Kabineye girdim. Başını derde soktun değil mi? Neşelensene Fergi, neşelen birazcık. Seni görmek beni neşelendirmiyor. Bu kızın başına açtığın dertleri biliyorum. Hiç de neşeli bir manzara değilsin benim için.'' Catherine gülümseyerek masanın altından ayağıyla bana dokundu. ''Kimse benim başıma dert açmadı Fergi. Ben kendi başımı derde soktum.'' ''Bu adama dayanamıyorum.'' dedi Fergi. ''Tek yaptığı şey o sinsice İtalyan oyunlarıyla senin başını derde sokmak oldu.'' Amerikalılar İtalyanlardan da beter. İskoçlar öyle ahlaklı insanlardır ki dedi Catherine. Onu demek istemiyorum. Benim söylemek istediğim onun İtalyan sinsiliği. Ben sinsi miyim Fergi? Öylesin. Sen sinsiden de betersin. Yılan gibisin. İtalyan üniforması giymiş bir yılan. Omzunda peleriniyle dolaşan bir yılan. Şimdi bir İtalyan üniformam yok ama. Bu da sinsiliğinin başka bir örneği. Bütün yaz boyunca bir aşk macerası yaşadın ve bu kızı hamile bıraktın. Şimdi de sanırım kaçıp gideceksin. Catherine gülümsedim. O da bana gülümsedi. İkimiz de kaçıp gideceğiz dedi. İkiniz de aynı soydansınız zaten dedi Ferguson. Senin adına utanıyorum Catherine Berkeley. Hiç utanman ve onurun yok senin. Sen de onun kadar sinsisin. Yapma Fergi deyip onun elini okşadı Catherine. Beni suçlama. Biliyorsun biz birbirimizi seviyoruz. Çek elini dedi Ferguson. Yüzü kızarmıştı. Eğer birazcık olsun tanıyor olsaydın başka olurdu. Ama Tanrı bilir kaç aylık hamilesin ve bunun bir şaka olduğunu düşünüyorsun. Seni ayartan adam geri geldi diye gülümsemekten başka bir şey yapmıyorsun. Hiç utanman yok senin, duyguların da yok. Ağlamaya başlamıştı. Catherine yanına gidip ona sarıldı. Ferguson'u avutmak için ayağa kalktığında bedeninin çizgilerinde hiçbir değişiklik gözüme çarpmadı. Umurumda değil dedi Ferguson hışkırarak. Bence bu korkunç bir şey. Haydi geçti artık Fergi diye avutuyordu onu Catherine. Utanacağım, ağlama artık Fergi. Ağlama benim iyi Fergim. Ağlamıyorum dedi Fergi içini çekmeyi sürdürürken. Ağlamıyorum. Yalnız ne kadar berbat bir durumda olduğunu düşünmek beni üzüyor. Bana baktı. Senden nefret ediyorum dedi. Catherine senden nefret etmemin önüne geçemez. Seni pis sinsi Amerikalı İtalyan. Ağlamaktan gözleri ve burnu kızarmıştı. Catherine bana gülümsedi. Kolunu bana dolamışken gülümseme ona. Düşünmeden konuşuyorsun Fergi. Biliyorum dedi Ferguson içini çekerek. İkiniz de aldırmayın bana. Öyle üzgünüm ki. Aklım başımda değil. Biliyorum bunu. İkinizin de mutlu olmanızı istiyorum. Biz mutluyuz dedi Catherine. Sen benim tatlı Fergimsin. Ferguson yeniden ağlıyordu. Senin şimdi olduğun gibi mutlu olmanı istemiyorum. Niçin evlenmiyorsunuz ki? Başka bir karın daha yok senin, değil mi? Hayır dedim. Catherine güldü. Bu gülünecek bir şey değil dedi Ferguson. Onlardan birçoğunun başka karıları oluyor. Evleneceğiz Fergie dedi Catherine. Eğer bu hoşuna gidecekse evleniriz. Benim hoşuma gitmesi için değil, sizin kendinizin evlenmek istemeniz gerekirdi. Çok işimiz vardı. Evet biliyorum, bebek yapmakla uğraşıyordunuz. Yeniden ağlamaya başlayacağını sandım ama bunun yerine acı bir sesle konuşmaya başlamıştı. Sanırım bu gece onunla birlikte gidersin sen. Evet dedi Catherine, eğer beni isterse. Peki ben ne olacağım? Burada yalnız kalmaktan korkuyor musun? Evet korkuyorum. O zaman seninle kalırım. Hayır, git onunla. Hemen git onunla birlikte. İkinizi de görmekten bıktım artık. Yemeğimizi bitirsek daha iyi olacak. Hayır, hemen gidin. Fergie aklını başına topla. Hemen çıkın buradan diyorum. İkiniz de çıkıp gidin. Öyleyse gel gidelim dedim. Fergie'den bıkmıştım. Sen de gitmek istiyorsun. Görüyor musun? Yemekte bile beni yalnız başıma bırakıp gitmek istiyorsun. Her zaman İtalyan göllerine gitmek istemiştim. Demek böyle olacaktı. Of of, içini çekiyordu. Sonra Catherine'e bakıp hıçkırıklara boğuldu. Yemek bitene kadar kalacağız dedi Catherine. Eğer kalmamı istersen seni yalnız bırakmayacağım. Seni yalnız bırakmayacağım Fergie. Hayır hayır, senin gitmeni istiyorum. Gitmeni istiyorum senin. Gözlerini sildi. Çok akılsızca davranıyorum. Lütfen bana aldırmayın. Yemek servisi yapan kız bütün bu ağlamalardan üzülmüşe benziyordu. Şimdi bir sonraki yemeği getirirken işlerin iyiye gitmesi onu da rahatlatmış gibi görünüyordu. O gece otelde odamızdaydık. Dışarıda uzun ve boş koridor, kapının dışında ayakkabılarımız, yerde kalın bir halı, pencerenin dışında yağan yağmur. Odanın içi aydınlık, hoş ve neşeliydi. Sonra ışık sönünce pürüzsüz çarşafların ve rahat yatağın verdiği heyecan, evimize gelmiş olduğumuzu hissetmek, karanlıkta uyanınca ötekimizin yanımızda olduğunu, gitmemiş olduğunu bulacağımızı, artık kendimizi yalnız hissetmeyeceğimizi bilmek. Başka her şey gerçekliğini yitirmişti. Yorulduğumuzda uyuduk. Eğer birimiz uyanırsa ötekimiz de uyanıyordu. Böylece uyanan yalnız kalmıyordu. Sık sık bir erkek yalnız kalmak ister, bir kız da yalnız kalmak ister ve eğer birbirlerini seviyorlarsa birbirlerinin bu isteğini kıskanırlar. Ama doğru söylüyorum, biz bunu hiç hissetmedik. Biz birlikteyken kendimizi yalnız hissedebiliyorduk. Başkalarına karşı yalnızdık. Bu başıma yalnızca bir kez geldi. Pek çok kızla birlikteyken kendimi hep yalnız hissetmişimdir. Ve insan kendini en çok o zamanlar yalnız hisseder. Ama Catherine ile birlikteyken hiç yalnız değildik ve hiç korkmuyorduk. Gündüzün gece ile aynı olmadığını biliyorum. Her şey değişir geceleyin. Gecenin duyguları gündüz açıklanamaz. Çünkü o zaman artık var olmazlar bunlar. Ve gece yalnız insanlar için korkunç olabilir. Bir kez yalnızlıkları başladığında. Ama Catherine ile birlikteyken gecenin değişik hiçbir yanı yoktu. Yalnızca daha da güzel bir zaman olması dışında. Eğer insanlar dünyaya bu denli çok yüreklilik getiriyorlarsa, dünyanın onları yola getirmek için öldürmesi gerekir ve elbette o da öldürüyor. Dünya herkesi kırıyor ve bunun ardından birçoğu kırılan yerlerinde güçleniyorlar. Ama dünya kıramadıklarını öldürür. Çok iyileri, çok yumuşak olanları ve yürekli olanları öldürüyor ayrım yapmaksızın. Eğer bunlardan hiçbiri değilseniz, sizi de öldüreceğinden emin olabilirsiniz. Ama bunun için özellikle acele etmeyecektir. Sabah nasıl uyandığımı anımsıyorum. Catherine uyuyordu. Pencereden içeri güneş ışığı giriyordu. Yağmur dinmişti. Yataktan kalkıp pencereye gittim. Aşağıda bahçeler vardı. Şimdi çıplak kalmışlardı ama çok güzel bir düzenlenmişlerdi. Çakıl patikalar, ağaçlar, gölün kenarındaki taş duvar, güneş altında parlayan göl ve ötelerde dağlar. Pencerede durup dışarı baktım. Arkamı döndüğümde Catherine uyanmış beni seyrediyordu. ''Nasılsın bir tanem?'' dedi. ''Ne güzel bir gün değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Çok iyi hissediyorum. Güzelim bir gece geçirdik. Kahvaltı ister misin?'' ''Kahvaltı istiyordu. Ben de istiyordum. Yatakta kahvaltı ettik.'' Pencereden içeri Kasım güneşi giriyordu. Kahvaltı tepsisi benim kucağımdaydı. ''Gazeteyi istemez misin? Hastanede hep gazeteyi isterdin.'' ''Hayır'' dedim. ''Şimdi gazete istemiyorum.'' ''Okumak bile istemeyeceğin kadar mı kötüydü?'' ''Bunları okumak istemiyorum.'' Seninle birlikte olmuş olmak isterdim. O zaman ben de bilirdim. Eğer bir gün kafamı toparlayabilirsem sana anlatırım. İyi ama eğer seni üniformasız yakalarlarsa tutuklamazlar mı? Belki de beni vururlar. Öyleyse burada kalmayalım, ülkeden dışarı çıkalım. Ben de öyle düşündüm. Gideceğiz buradan. Bir tanem, aptalca tehlikelere atma kendini. Söyle bana, Mestre'den Milano'ya nasıl geldin? Trenle geldim, o zaman üniformalıydım. O zaman tehlikede değil miydin? Pek değil. Elimde eski bir izin kağıdı vardı. Mestre'de üzerindeki tarihleri değiştirdim. Bir tanem, seni burada her an tutuklayabilirler. Bunu istemiyorum. Böyle bir şey yapmak çok aptalca. Eğer seni alıp götürürlerse ne olur bize sonra? Bunu düşünmeyelim şimdi. Bunu düşünmekten yoruldum artık. Eğer seni tutuklamaya gelselerdi ne yapardın? Onlara ateş ederdim. Nasıl saçmalıyorsun, gördün mü? Buradan ayrılana kadar otelden dışarı çıkarmayacağım seni. Nereye gideceğiz? Lütfen böyle yapma bir tanem. Sen neresi dersen oraya gideceğiz. Ama lütfen hemen gidilecek bir yer bul. İsviçre gölün aşağısında. Oraya gidebiliriz. Bu çok güzel olur. Dışarıda hava bulutlanıyor ve gölün üzeri kararıyordu. Hep suçlular gibi yaşamak zorunda kalmayalım isterdim dedim. Bir tanem böyle yapma. Suçlu gibi yaşamaya başlayalı çok olmadı. Ve bir daha hiç suçlular gibi yaşamayacağız. Çok güzel bir yaşam süreceğiz. Kendimi bir suçlu gibi hissediyorum. Ordudan kaçtım ben. Bir tanem lütfen kafanı topla. Ordudan kaçmak sayılmaz ki senin yaptığın. Yalnızca İtalyan ordusundan ayrıldın. Güldüm. Sen harika bir kızsın. Gel yatağa geri dönelim. Yatakta kendimi iyi hissediyorum. Kısa bir süre sonra Catherine, kendini bir suçlu gibi hissetmiyorsun değil mi dedi. Hayır dedim. Seninle birlikteyken hissetmiyorum. Ne saçma bir çocuksun sen dedi. Ama sana ben bakacağım. Sabahları midemin bulanmaması ne kadar inanılmaz bir şey değil mi bir tanem? Harika. Ne kadar iyi bir karın olduğunun farkında bile değilsin. Ama aldırmıyorum buna. Seni tutuklamayacakları bir yere götüreceğim ve güzelim bir yaşamımız olacak. Haydi hemen gidelim oraya. Gideceğiz bir tanem. Sen ne zaman, nereye istersen giderim. Gel, hiçbir şey düşünmeyelim. Olur. Bölüm 35. Catherine göl kıyısından küçük otele Ferguson'u görmeye gitti. Ben de barda oturup gazeteleri okudum. Barda rahat deri koltuklar vardı. Bunlardan birine oturup barmen içeri gelinceye kadar okudum. Ordu Tagliamento'da durmamıştı. Piave'ye doğru çekiliyorlardı. Piave'yi anımsıyordum. Demiryolu cepheye giderken Sandona yakınlarında Piave'den geçiyordu. Orada su derindi. Yavaş akıyordu ve çok dardı. Aşağılarda sivrisinekli bataklıklar ve kanallar vardı. Çok güzel birkaç da villa vardı. Bir keresinde savaştan önce Cortino d'Ampezzo'ya giderken saatlerce tepelerde dolaşmıştım. Yukarıdan bakıldığında sığ yerlerde hızla akan sularıyla ve kayaların gölgesindeki gölcükleriyle bir alabalık ırmağına benziyordu. Cadore'de yol sapıp ayrılıyordu. Acaba orada ordu yukarıdan aşağıya nasıl inecekti? Barmen içeri girdi. Kont Greffi sizi soruyor dedi. Kim? Kont Greffi. Daha önce buraya geldiğinizde burada olan yaşlı adamı hatırlıyor musunuz? Burada mı o? Evet, yeğeniyle birlikte buradalar. Sizin burada olduğunuzu söyledim. Sizinle bilardo oynamak istiyor. Nerede şimdi? Yürüyüşe çıktı. Nasıl, iyi mi? Her zamankinden de daha genç. Dün gece yemekten önce 3 şampanya kokteyli içti. Bilardo'yu nasıl oynuyor? İyi, beni yendi. Burada olduğunuzu söyleyince çok hoşuna gitti. Burada onunla oynayacak hiç kimse yok. Kont Greffi 94 yaşındaydı. Metternich'in çağdaşıydı. Beyaz saçlı, beyaz bıyıklı, çok kibar, yaşlı bir adamdı. Hem Avusturya hem de İtalya'da diplomat olarak çalışmıştı. Doğum günü partileri Milano için bile önemli olay sayılırdı. 100 yaşına kadar yaşayacaktı. 94 yaşının kırılganlığından hiç beklenmeyecek bir pürüzsüzlük ve akıcılıkla bilardo oynardı. Bir keresinde sezon dışında Stresa'ya geldiğimde karşılaşmıştım onunla. Bilardo oynarken şampanya içiyorduk. Bunun çok nefis gelenek olduğunu düşünürken, 100 atışta bana yalnızca 15 vuruş yaptırarak yenmişti beni. Niçin bana onun burada olduğunu söylememiştin? Unutmuşum. Başka kimler var burada? Sizin tanıdığınız hiç kimse yok. Toplam 6 kişi var zaten. Şimdi ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Gel dışarı çıkıp balık avlayalım. Bir saatliğine gelebilirim. Gel, oltaları da getir. Barmen ceketini giydi, dışarı çıktık. Aşağı inip bir sandala bindik. Barmen dümende oturmuş, göl alabalığı yakalamak için ucunda ağır bir kurşun olan oltayı suya sarkıtmıştı. Kürekleri ben çekiyordum. Kıyı boyunca kürek çektik. Barmen oltayı elinde tutuyor ve zaman zaman ileri doğru çekip bırakıyordu. Gölden bakıldığında Stresa çok terk edilmiş görünüyordu. Sıra sıra çıplak ağaçlar, büyük oteller ve kapatılmış villalar vardı. Isola Bella'yı geçtim, duvarlara yaklaştım. Su burada birden derinleşiyordu. Duru suyun içinde taş duvarın aşağıya doğru uzandığını, sonra Balıkçı Adası boyunca yukarı çıktığını görebilirdiniz. Güneş bir bulutun altına girdiğinden pürüzsüz su çok karanlık ve soğuk görünüyordu. Suyun üzerinde yukarı çıkan balıklardan yükselen halkalar görmemize karşın hiç balık yakalayamadık. Balıkçı Adası'nın karşı kıyısına kürek çektim. Burada yukarı çekilmiş sandallar ve ağlarını onaran balıkçılar vardı. Bir içki içse miydik? Olur. Sandalı taş iskeleye çektim. Barmen oltayı çekip sararak sandalın dibine bıraktı. Makarayı da kenardaki kancaya astı. Dışarı atlayıp sandalı bağladım. Küçük bir kafeye girdik. Çıplak tahta bir masaya oturup vermut istedik. Kürek çekmekten yoruldunuz mu? Hayır. Dönüşte ben çekerim. Kürek çekmeyi seviyorum. Belki oltayı siz tutarsanız şansımız döner. Olur. Söylesenize, savaş nasıl gidiyor? Berbat. Ben savaşa gitmek zorunda değilim. Çok yaşlıyım. Kont Greffi gibi. Belki yine de gitmek zorunda kalırsın. Önümüzdeki yıl benim sınıfımı çağıracaklar. Ama ben gitmeyeceğim. Ne yapacaksın? Ülkeden dışarı çıkacağım. Ben savaşa gitmem. Bir keresinde Abisinya'da savaşa katılmıştım. Boş bir iş. Siz niçin gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Aptalmışım. Bir vermut daha. Olur. Dönüşte kürekleri barmen çekti. Stresa'nın ötelerine kadar gittik. Sonra kıyıdan çok uzaklaşmadan geri döndük. Olta benim elimdeydi. Gölün karanlık sularına ve terk edilmiş kıyıya bakarken dönen makaranın hafif vuruşlarını hissediyordum. Barmen güçlü kürek çekiyordu. Sandalın ileri doğru atılması oltayı kıpırdatıyordu. Bir keresinde bir balık vurdu. Olta ipi birden sertleşip geri çekildi. Kendime çektiğimde alabalığın canlı ağırlığını hissediyordum. Sonra olta yeniden silkelendi. Balığı kaçırmıştım. Büyük geliyor muydu ele? Çok büyüktü. Bir keresinde yalnız başına balık tutarken oltayı dişlerimin arasına sıkıştırmıştım. Bir tanesi oltaya bir vurdu, neredeyse ağzımı da alıp götürüyordu. En iyisi bacağına bağlamak dedim. O zaman hem hissedebiliyorsun hem de dişinden olmuyorsun. Elimi suya soktum, çok soğuktu. Şimdi otelin neredeyse tam karşısındaydık. İçeri gitmem gerek dedi barmen, saat 11'de orada olmak için. Lure du cocktail. Olur. Oltayı çekip iki yanı çentikli bir sopanın üzerine sardım. Barmen kayığı taş duvarın içindeki küçük bir gerintiye sokup zincir ve asma kilitle kilitledi. Ne zaman isterseniz dedi, size anahtarı veririm. Teşekkürler. Otele çıkıp bara gittik. Sabahın bu kadar erken saatinde bir içki daha içmek istemiyordum. Onun için odama çıktım. Hizmetçi odayı toplamayı yeni bitirmişti ve Catherine henüz geri gelmemişti. Yatağın üzerine uzanıp düşünmemeye çalıştım. Catherine geri döndüğünde her şey yine yoluna girdi. Ferguson'un aşağıda olduğunu söyledi. Yemeğe geliyordu. Senin bundan rahatsız olmayacağını biliyordum dedi Catherine. Olmam dedim. Sorun nedir bir tanem? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Yapacak hiç işin yoktu. Yanında bir tek ben varım. Ben de çıkıp gidiyor, seni yalnız bırakıyorum. Bu doğru. Üzgünüm bir tanem. Birdenbire hiçbir şeyinin kalmamasının korkunç bir duygu olduğunu biliyorum. Yaşamım türlü çeşitli şeylerle dolu olurdu her zaman dedim. Şimdi sen benimle olmadığında dünyada yapacak tek bir şeyim bile kalmıyor. Ama ben seninle olacağım. Yalnızca 2 saatliğine gitmiştim. Yapabileceğin hiçbir şey yok mu? Barmenle birlikte balık tutmaya gittim. Eğlenceli değil miydi? Eğlenceliydi. Ben burada olmadığım zaman beni düşünme. Cephedeyken kendimi buna alıştırmıştım ama o zamanlar yapacak şeyler vardı. Uğraşı elinden alınmış Otello diye takıldı. Otello, zencinin tekiydi dedim. Üstelik ben kıskanç değilim. Yalnızca sana öylesine aşığım ki başka hiçbir şey kalmıyor geriye. İyi bir çocuk olup Ferguson'a güzel davranacak mısın? Bana sövmediği sürece ben Ferguson'a her zaman güzel davranıyorum. İyi davran ona. Düşünsene bizim ne çok şeyimiz var. Onunsa hiçbir şeyi yok. Onun bizim elimizdekileri istediğini sanmıyorum. Senin gibi akıllı bir çocuktan daha çok şey anlamasını beklerdim bir tanem. Ona iyi davranacağım. Öyle yapacağını biliyorum. Öyle tatlısın ki. Yemekten sonra bizimle kalmayacak değil mi? Hayır, ondan kurtulurum. O zaman biz de yukarı çıkarız. Elbette, sen benim ne istediğimi düşünüyordun ki. Ferguson ile birlikte yemek yemek için aşağı indik. Otelden ve yemek odasının görkeminden çok etkilenmişti. Güzel bir yemek yiyip iki şişe beyaz kapri içtik. Kont Greffi yemek odasına girdiğinde bize eğilerek selamladı. Biraz büyük annemi andıran yeğeni de yanındaydı. Catherine ve Ferguson'a kontu anlattım. Ferguson çok etkilendi. Otel çok büyük, gösterişli ve boştu ama yemek iyiydi. Şarap çok hoştu ve sonunda şarap hepimize kendimizi iyi hissettirmişti. Catherine'in kendini daha iyi hissetmeye hiç ihtiyacı yoktu. Çok mutluydu. Ferguson da oldukça neşelendi. Ben de kendimi çok iyi hissediyordum. Yemekten sonra Ferguson oteline geri döndü. Yemeğin üzerine bir süre uzanacağını söylemişti. Öğleden sonra geç bir saatte birisi kapımızı vurdu. Kim o? Kont Greffi onunla bilardo oynamak isteyip istemediğinizi öğrenmek istiyor. Saatime baktım, kolumdan çıkarıp yastığın altına koymuştum. Gitmek zorunda mısın bir tanem diye fısıldadı Catherine. Sanırım gitsem iyi olur. Saat 4'ü çeyrek geçeyi gösteriyordu. Dışarı seslendim. Kont Greffi'ye saat 5'te bilardo odasında olacağımı söyle. 5'e çeyrek kala Catherine'i öpüp hoşça kal dedim ve giyinmek için banyoya girdim. Aynada kendime bakarak boyun bağımı düğümlerken sivil kılıkta kendimi garipsedim. Birkaç gömlek ve çorap daha almayı unutmamalıydım. Çok uzun kalacak mısın diye sordu Catherine. Yatakta öyle güzel görünüyordu ki. Bana fırçayı uzatır mısın?